bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Parapsikoloji ve felsefe. Postmodern bir perspektif. David Ray Griffin, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, Eylül 1998. Türkçe'ye çeviren Yasemin Tokatlı. Filyot Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Şubat 2006. Okuyan Levent Filyos. Geleceğin psikolojisi diyebileceğimiz parapsikoloji bilimi olayları görünür hale getiren PSI ya da PSI enerjisini irdeler. Bu enerji bazen çeşitli yerleri aydınlatıp bize sonuçları gösterir. Seziyorsunuz, görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Bazı olayları önceden sezmek, olmadan evvel anlamak. Bu nasıl olmaktadır? Sunuş. Bugünkü bilimin insan ruhunun daha geniş ve süratli gözlem yapması ve neticeler elde etmesi için imkanlar temin ettiği şüphesizdir. Bilgimiz olayları önceden bilmemize yahut o türlü olaylara tesir etmemize yarıyorsa o zaman doğruluğuna inanırız. Bilgimiz bir durum karşısında kaldığımız zaman neyi beklememiz, neyi yapmamız gerektiğini bize anlatıyorsa o fikir hakikattir. Hakikat gerçekler karşısında hareket için bize daima yol gösteren, bu gerçekler üzerinde tesirler yaparak onları işimize yarar hale koyduran, gelecek olayları bize önceden bildiren, eşyayı kullanmak için bizi en iyi şartlar içinde bulunduran fikirlerdir. Kısaca gerçeğe uygun addettiğimiz bilgiler uygulamada bize emniyetli bir yol gösteren hakikatlerdir. Parapsikolojik tecrübelerdeki sonuçlar da aynı derecedeki hakikatlerdir. Bugün için parapsikoloji insanların birleşmesini ve bu birleşmenin sağlanması için gerekli psişik desteği, bağı bilimsel olarak ortaya konan bir bilim dalıdır. Yakın geleceğin başka ifadesiyle yeni çağın psikolojisi olma yolunda hızla ilerleyen parapsikolojinin felsefi yönünü bu çevirisiyle yurdumuza kazandırarak büyük bir açığı kapatan Sayın Yasemin Tokatlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bilyay Vakfı, Ruh ve Madde Yayınları. Parapsikoloji, PSI ve Modern Dünya Görüşü. Modern dünyada parapsikolojinin durumu. Genelde modern bilimin son yüzyıllardaki felsefi düşünüş üstünde büyük etkisi olmuştur ve bu durum 20. yüzyıl içinde geçerlidir. Bu yüzyılın ilk başlarında bazı felsefi grupların fenomenoloji, varoluşçuluk ve analitik felsefe gibi kendilerini bilimden ayırmak isteyen hareketlerin egemenliğine girmesine karşın bütününde felsefi düşünce, bilimsel keşiflerin ve teorilerin etkileriyle büyük ölçüde değişime uğramıştır. Bu sadece sözde doğal bilimler, termodinamiğin ikinci yasasının etkisi, kuantum fiziği, evrimsel teori, moleküler biyoloji ve ekoloji hemen akla gelenler için değil, aynı zamanda sözde sosyal bilimler için de geçerlidir. İnsan burada hemen Marksizm, Freudçuluk ve bilimin sosyo-tarihi incelemesinde ortaya çıkan paradigma teorilerinin etkilerini düşünüyor. Ancak parapsikoloji bilimi en azından psişik araştırma, başka biçimde belirtmek niyetinde olduğum zamanlar hariç iki terimi de eş anlamlı olarak kullanırım, eski adı altında bir yüzyılı aşkın bir zamandan beri var olmasına karşın felsefi düşünüş üstüne daha pek etkili olamamıştır. Gerçekten de parapsikoloji kurumu 1969'dan bu yana Amerikan Bilimini Geliştirme Kurumu'nun bir üyesi olmasına karşın birçok bilimci ve filozof açık bir ret veya sırf üstünde hiç düşünmeme yoluyla bunu hala bir bilim olarak görmemektedirler. Parapsikolojinin bu durumu için çoğu kez aleyhinde olanlar tarafından ileri sürülen sebepler şunlardır. 1. Parapsikolojinin öne sürülen etkileşimlerinin felsefi ve bilimsel topluluklar tarafından önceden farz edilen dünya görüşünün, parapsikolojinin iddia ettiği veriler hariç, neredeyse her şey için mükemmel işleyen bir görüş, çoğunlukla C.D. Broad'un analizini izleyerek temel sınırlayıcı ilkeler diye adlandırılan belirli temel varsayımlarını ihlal eder. 2. Parapsikoloji bir şüphelidir çünkü okült ile ilişkilidir. 3. Parapsikoloji sağlam biçimde tekrarlanabilir deneyler üretmeye muktedir değildir. Belli bir tekrarlama elde edilse bile bu öne sürülen sonuçların bilimsel topluluğun geri kalanı tarafından kabul edilmiş olan birçok temel ilkeyle tutarlı olmadığı ele alındığında yeterli değildir. Sıra dışı iddialar, sıra dışı kanıtlar gerektirir. 4. Parapsikoloji topluluğu bu etkiler arada bir ortaya çıktıklarında eğer çıkıyorlarsa nasıl ve niçin çıkıyorlar sorusuna dair yaygın biçimde kabul görmüş, denenebilir bir teori üretmemiştir. Devrimci bir bilim olarak parapsikoloji. Parapsikolojinin bu durumu parapsikoloji topluluğundan birbirine zıt önerilerin çıkmasına yol açmıştır. Geniş bir tavır yelpazesi olmasına karşın ben iki ana eğilimden söz edeceğim: tutucu ve devrimci. Tutucu tavır ilk başta genelde bilimsel topluluk ve parapsikoloji topluluğunun dünya görüşü arasındaki çelişkinin ortaya çıkışını en aza indirgemeyi içermektedir. Meslektaş parapsikologlar bilimlerinden devrimci bir biçimde söz etmemeleri için zorlanırlar. Parapsikologlar tarafından incelenen nedensel etkileşimin görünürde normal ötesi olan tiplerine anormallikler denir. Bu, bunların bir gün geleneksel nedensellik teorileriyle açıklanabileceğini ima etmektedir. Bazıları en favori geleneksel teori olan kuantum fiziği ile bunların çoktan izah edilebilir olduğunu önermektedirler. Hatta nedensellik teorilerinden en azından geçici olarak vazgeçilebileceği de ileri sürülür. Bazı parapsikologlar incelenen çeşitli fenomenlerde işe dahil olan nedensellik tipleri hakkında hiçbir hipotezi akla getirmeyen terimler kullanılmasını savunmaktadırlar. Daha ziyade bu terimlerin negatif biçimde veya fenomenistik biçimde tanımlanması gerektiğini söylemektedirler. PSI terimi bütün fenomenlerle ilgili olan böyle bir terimdir. Bu terimi kullanacağım ama fenomenalist anlamda değil. İkinci bir tutucu eğilim ise parapsikolojiyi saygınlaştırmak, kendiliğinden vakaları da inceleyen psişik araştırmadan dolayı bir laboratuvar bilimi olarak anlaşılmasını sağlamak ve parapsikolojiyi ölümden sonra hayatın kanıtlarını ve materyalizasyonlar gibi daha da garip görünen psişik fenomenleri incelemekten çıkartmak, dolayısıyla parapsikoloji ve okült arasındaki ilişkiyi koparmaktır. İkinciye çok yakın olan üçüncü bir tutucu eğilim ise incelenen fenomenlerin gerçekliğine öteki bilimcileri ikna etmek için yeterince tekrarlanabilir bir deney bulmaktır. Üçüncüye çok yakın olan dördüncü tutucu bir eğilimde PSI etkilerinin üretilmesinin ardındaki dinamiği anlamayı denemek için süreç yönelimli incelemeler yapmaktır. Yelpazenin zıt ucunda devrimci tavır durmaktadır. Bu tavır eğer parapsikologlar tarafından incelenen etkileşim tipleri gerçek ise o zaman telepati, psikokinezi ve prekognisyon gerçekten meydana gelmekte ve bu da modern bilimin ve felsefenin geleneksel dünya görüşünün tamamen yetersiz olduğunu göstermektedir der. Geleceğin şu an üstünde ters bir nedensellik uyguladığını, bu bir sonucun nedeninden önce var olabileceği anlamına gelmektedir. Akla getiren prekognisyon genellikle en net vaka olarak önerilir. Geleneksel nedensellik ve zaman, hatta mekan, fikirlerinden vazgeçilmelidir der. Parapsikolojinin genel eleştirisindeki ikinci ve üçüncü şıklar göz önüne alındığında, daha devrimci bir yaklaşıma sahip olanlar, geleneksel bilim tarafından kabul edilmekle daha az ilgili ve okült ile ilgili suçlamalar hakkında daha az kaygılıdırlar. Ayrıca katı deneysel yaklaşımın genelde kıt sonuçları ve metotları karşısında sabırsız ve daha büyük boyutta kendiliğinden fenomenlere dikkat vakfetmeye istekli ve de hayatta kalma sorusunu cidden düşünme eğilimindedirler. Dördüncü şıkla ilgili olarak ise bu düşünürler altta yatan dinamikleri keşfetmede ilgisiz olmasalar da işleyen dinamiğin normal deneklerin kasten küçük çapta PSI tezahürleri yaratmasının kendiliğinden büyük çapta etkiler zuhur ettiren sıra dışı bireylerde işleyen dinamikten bir hayli farklı olduğundan kuşkulanmaktadırlar. Laboratuvarın deneysel yaklaşımının bu sebepten dolayı doğal fenomenleri anlamamıza yardımcı olmayacağına inanmaktadırlar. Anlamak ise bilimi oluşturmanın başlıca sebebidir. Dahası PSI de sağlam biçimde tekrarlanabilir, başarılı deneyleri daima önleyecek olan bir şey de mevcut olabilir. Bu konu hakkında yazılanları Alfred North Whitehead felsefesiyle şartlanan gözlerle okumam, yelpazenin tutucu ve devrimci bölümlerinin tam ortasında bir yerde durmama yol açtı. Benim tartışmamın odak noktası dünya görüşünü sorunu olarak alacaktır. Özellikle C.D. Broad'un temel sınırlayıcı ilkeler dediği şeyler. Bu meseleyi asli ve tekrarlanabilirlik meselesi gibi geri kalanını da ikincil görenlerle aynı fikirdeyim. Örneğin bilim sosyoloğu, parapsikolojinin en dürüst eleştirmenlerinden biri olan Marcello Truzzi, tekrarlanabilirlik ve parapsikoloji hakkında iki noktayı belirtiyor. A. Tekrarlanabilirliğin yokluğu birçok kabul edilmiş öteki bilimdeki önemli iddialar içinde mevcuttur. Özellikle psikoloji ve sosyolojide ve astronomi gibi alanlarda. Ve B. Tekrarlanabilirlik bir derece meselesidir ve parapsikolojideki birçok deneyler farklı deneyciler tarafından bir tür süreklilik ile tekrarlanmıştır. Aynı deney düzeni ile veya tek bir denek ile yapılan tekrarlardan hiç söz etmiyorum. Truzzi bu temelde Paul Allison'dan aşağıdaki alıntıyı da ekler. Kolaylıkla tekrarlanabilen bir deneyin keşfi, parapsikolojiyi sonsuza dek kurtarabilecekken, bunun yokluğu bu alana karşı olanların yoğunluğunu izahta yetersiz kalmaktadır. Bu yoksunluk diğer alanların, yani psikoloji, bilimsel biçimde yasal olarak kabul edilmesine kesinlikle engel olmamıştır. Hayır, muhalefet, daha çok parapsikolojinin birbirine çok yakın iki özelliğinden kaynaklanıyor gibidir. Temel bilimsel varsayımları tehdit edişinden ve kökeninin okült ile ilişkisinden. Bu iki neden temel varsayımları tehdit edişi ve okült ile ilişkisi o kadar birbirine yakındırlar ki bunların aynı paranın iki yüzü olduğunu söyleyebilirim. Modern bilimsel dünya görüşünün parapsikolojinin kanıtları tarafından meydan okunan ilkeleri aslında tam olarak büyük çapta okült fenomenleri geçersiz saymak için benimsenmiştir. Dolayısıyla bu ilkelere meydan okumak kaçınılmaz biçimde modern dünya görüşü savunucularına göre okültü desteklemektir. 17. yüzyılda muzaffer biçimde ortaya çıkan doğaya ait yani felsefenin merkezinde mekanik bir doğa doktrini bulunmaktadır. Bu durum aslında çoğunlukla yani mekanik felsefe olarak adlandırılır. Bu doğa görüşünün iki temel boyutu vardır. Her ikisi de bütün okült niteliklerin ve güçlerin doğadan yok edilmesi talebinin örnekleridir. Bir boyut, bütün kendiliğindenliğin, kendi kendine hareketin veya kendi kendini tayin etmenin, özellikle de bir ideal, sonuç, son nedensellik anlamında herhangi bir kendi kendini tayin edişin doğadan ayıklanmasıydı. Bu determinizm olarak sonuçlandı. Mekanizmin ikinci anlamı da uzaktan aksiyonun olamayacağıydı. Bütün nedensel tesir temas ile olmalıdır. Richard Westfall'un bir yorumu bu iki noktayı güzelce özetlemektedir. Hepsi mekanik felsefeler küçük düşürücü bir tavırla okült etkenler dedikleri şeyin olasılığını doğadan dışlayan ve doğal fenomenleri değiştirilemez fiziksel süreçlerin ürünleri olarak sunan bir dualizm biçiminde fikir birliğine vardılar. Hepsi doğal felsefenin programının doğanın fenomenlerinin birbirleri üstünde sadece doğrudan temas ile etkileyen madde parçacıklarının karşılıklı oyunları tarafından üretildiğini göstermekte yattığında hemfikirdiler. Uzaktan aksiyonu zamanında bu kadar önemli bir mesele yapan faktörlerden biri de bazı tarihçilerin zamanın en büyük toplumsal sorunu olarak gördükleri 16. ve 17. yüzyıllardaki cadı çılgınlığıydı. Cadılık suçlamaları insan zihninin diğer insanlara ve mal mülklerine doğrudan zarar verebileceği fikrini önceden vermişti. Descartes ve Mercer'in mekanik felsefeleri herhangi bir uzaktan aksiyonun oluşabileceğini inkar ederek, daha da belirgin biçimde aklın uzaktaki nesneler üzerinde etki uygulayabileceğini inkar ederek, Descartes'in felsefesi zihnin kendi bedenini nasıl olup da etkileyebildiğini anlamayı da zorlaştırdı, cadı çılgınlığının içinden çıktığı düşünce dünyasını yok etti ve yerine kendileri tahta çıktı. Eşit derecede önemli olan ikinci bir teolojik toplumsal sorun da mucizelerin yorumunu içermekteydi. Hem Aristoculuk ve hem de mekanik felsefe ile rekabet eden bir sürü yeni Eflatuncu, Hermetik, Kabalistik ve Naturalist felsefe 15. yüzyılda İtalya'da başlayan Eflatuncu Rönesans'tan başlayıp kuzeye doğru yayılmaya başlamıştı. Bu felsefelerin bazıları büyülüydü, uzaktan aksiyona izin veriyorlardı. Özellikle insan zihninin uzaktan etki uygulaması ve tesir almasına izin veriyorlardı. Örneğin sempati yoluyla. Bu felsefeler yeni ahitteki mucizelerin ve Katolikler için sürüp giden Hristiyan geleneğinin tamamen doğal etkiler olduğunu, diğer geleneklerde meydana gelen sıra dışı olaylardan farklı olmadığını ve herhangi bir doğaüstü müdahaleye gereksinmediklerini ima ediyorlardı. Hatta bazı savunucuları bunu açıkça iddia ettiler. Hristiyanlığın savunucuları bu felsefeleri büyük bir tehdit olarak gördüler. Çünkü Hristiyanlığın tek gerçek din olarak kurulmasına dair Tanrı'nın işaretleri olan mucizelerin cazibesi Hristiyan ilahiyatının merkezi öğesidir. Dahası birçok kişi Hristiyan kilisesi ve devlet arasındaki yakın ilişki ele alındığında bütün toplumsal dokunun dengesinin bu noktaya dayandığına inanmaktadır. Mekanik felsefe birçok kişi tarafından mucizelerin naturalist yorumlanmasına karşı bu geleneksel Hristiyan tutumun en iyi savunması olarak görüldü. Örneğin Fransa'daki bilimsel, felsefi ve teolojik gruplarda mekanik felsefenin kurulmasında Descartes ile birçok açıdan Descartes'tan daha da önemli, merkezi bir figür olan rahip Marin Mersenne mekanik felsefeyi bu sebeple savunmuştur. Uzaktan herhangi bir tesirin doğallıkla oluşamayacağını gösterdiğinden, yeni ahitte ve sonraki Hristiyan tarihinde oluşan mucizeler gerçekten mucizeydiler. Yani Tanrı'nın doğa ötesi müdahalesini gerektiriyorlardı. Öteki geleneklerde meydana gelen benzer olayların şeytan tarafından üretildiği söylendi. Şeytanın güçlerinin tamamen doğa ötesi olduğu söylenmemesine karşın, bu güçler mucizevi etkileri taklit eden güçleri içermekteydi. Uzaktan tesirin bu kısım kısım inkarı, algılamanın duyumcu doktrinidir. Buna göre bizler, bizlerin ötesindeki durumları, olguları sadece bedensel duyular yoluyla algılayabiliriz. Böyle bir algılama bir dizi birbirine bitişik tesirler zincirini içerir. Halbuki duyusal olmayan algılama zihin ve uzaktaki bir nesne veya zihin arasında doğrudan bir teması içerecektir. Bu duyumculuk hem cadılığa ve hem de belirli mucizelerin, İsa'nın öteki insanların aklındakileri bilmesi gibi, naturalist yorumlarına izin veren düşünce dünyasını zayıflatmaya yardım etmiştir. Doğanın mekanik doktrinini tercih etmenin bazı teolojik, sosyolojik nedenleri ise bu doktrinin diğer anlamını içermektedir. Maddenin kendi kendine hareket kapasitesinin inkarı. Dipnot: maddenin ataleti fikri aynı zamanda Tanrı'nın varlığını savunmak için de kullanıldı. Örneğin Boyle ve Newton. Madde kendi kendine hareketten yoksun olduğuna göre ilahi bir ilk hareketin var olması gerektiğini savundular. Bu sav madde kendi kendine hareket ettiğinden, şu anki evreni oluşturmak üzere kendini organize edebileceğinden, dışta bir yaratıcıya gerçek olmadığını öne süren ateistlere ve panteistlere karşı kullanılmıştır. Bunlardan biri ölümden sonra hayata inanma ile ilgiliydi. Ancak yukarıda sözü edilen Rönesans felsefelerinden bazıları maddeye, kendi kendine hareket eden ve belki de kendi kendini organize eden olarak bakmaktaydı. Maddenin kendi kendine hareket ettiği fikri taraftarlarının bazıları açıkça beden öldüğünde ruhun da öldüğünü söyleyen mortalizmi öne sürdüler. Bunu bedenin kendi kendine hareket eden şeylerden bileşik olduğu ama yine de ölümle çürüdüğü, buna göre ruhun kaderinin bundan farklı olacağını söylemek için bir neden olmadığını temel alarak savundular. Bu aykırı görüş kilisenin otoritesini ve dolayısıyla toplumsal düzeni savunanların gözünde de son derece tehdit ediciydi. Çoğu insan, arkadaşlar da hasımlar da kilisenin otoritesinin aslen krallığın anahtarına sahip olmada, yani öldüklerinde insanların cennete veya cehenneme gideceklerini tayin etme gücünde yattığında hemfikirdi. Eğer ölümden sonraki hayata duyulan inanç ufalanıp giderse kilisenin otoritesi de giderdi. Mekanik doğa görüşü Tanrı'nın bir ihsanı gibi görülüyordu. Maddeyi hiçbir kendi kendine hareket gücüne sahip değilmiş olarak resmetmekteydi. Bu doğa görüşü şunu aşikar hale getirmişti. Bizler açıkça kendi kendine hareket eden varlıklar olduğumuza göre, bizlerde maddeden cins olarak farklı bir şey olmalıydı. Maddi olmayan, kendi kendine hareket eden bir ruh. Buna uygun olarak Mersenne, Gassendi, Descartes, Boyle ve Kraliyet Derneği tarafından bedenin ölümle çürümesinin ruhun da çürümesi gerektiğini önermediği savunulmuştur. Mekanik doğa felsefesinin ölümden sonra hayatı desteklemek için kullanılması hakkındaki bu üçüncü örneğinden söz etmemin iki sebebi vardır. İlk olarak bu göstermektedir ki ilk fazında modern dünya görüşü ölümden sonra hayat inancını yatsımak değil, onu desteklemek niyetindeydi. Ruh beyinden farklıydı ve ondan ayrılabilirdi. Bu noktayı PSI ve doğa ötesini sınırlamak için aşağıda kullanacağım. İkincisi, bu örnek doğanın temel birimlerinin kendi kendine hareket gücünden yoksun oldukları fikrinin modern dünya görüşü için uzaktan aksiyonun inkarı kadar merkezidir. Bu makalede önerdiğim şey modern dünya görüşünün bu hatlarının her ikisinin de reddedildiği postmodern bir felsefeye ihtiyacımız olduğudur. Yani uzaktan aksiyona izin vermenin yanı sıra önerdiğim Whitehead felsefesi, deneyim ve kendiliğindenliğin tamamen dünyanın birer özelliği, her seviyede doğanın karakteristikleri olduğu, dualist olmayan, neo-animist, birleşik deneyselci, pan-experientialist bir felsefedir. Şimdi ise mesele modern dünya görüşü uzaktan aksiyon ve parapsikolojinin tartışmalı ve dolayısıyla potansiyel devrimsel yapısı arasındaki ilişkidir. Benim önerim şudur, eğer parapsikolojinin görünüşte PSI ilişkilerini incelediğini söylüyorsak, o zaman PSI ilişkileri onların diğer fenomenlerden tefrik edebilmek için tam olarak tanımlanmalıdır, uzaktan aksiyon özelliği ise merkezi olmalıdır. Parapsikologlar tarafından olay türlerinin en belirgin özelliğinin bu olması, kullanılan birçok terim tarafından ima edilmektedir. Telepati, telekinezi, psikokinezinin bir türü, teleportasyon, uzaktan izleme, retrokognisyon ve prekognisyon. Bazen uzaklık zamansaldır, bazen mekansal ve bazen her ikisi de. Uzaktan tesir fikri, dahası parapsikologlar veya psişik araştırmacılar için uygun olduğu düşünülen diğer fenomenlerde en azından savunulabilir biçimde barizdir. Dipnot. Stigmata kendi kendine levitasyon, ektoplazmik materyalizasyon ve beden dışı deneyim gibi belirli PSI fenomenleri istisna olarak görülebilir. Ama stigmata zihnin beyin ve sinir sistemi üzerinde iş görmesiyle oluştuğu düşünülüyorsa, ki bu durumda kategorilerimizi düzenli tutmak için stigmatayı parapsikolojik bir fenomenden ziyade psikosomatik bir fenomen olarak sınıflandırmalıyız, zihnin uzaktan nedensel tesirini içerecektir. Aynısı kendi kendine levitasyon, ektoplazmik materyalizasyon ve etkenin kendi bedenini içeren diğer fenomenler için de söylenebilir. Beden dışı deneyimlerle ilgili olarak ölümden sonra hayat dahil, daha sonra bunun kanıtlardan da duyu dışı ve belki de psikokinetik anlaşılacağı gibi normal ötesi olarak düşünülmesine gerek olmadığını önereceğim. PSI ilişkilerinin uzaktan nedensel bir tesir terimiyle tanımlanabileceğini önererek, PSI'yi ve dolayısıyla parapsikoloji konusunu sırf negatif veya fenomenik bir biçimde tutucu bir eğilimle tanımlamayı da reddediyorum. Örneğin bazı insanlar normal ötesini geniş anlamda şu anki dünya görüşüne, yani materyalizmin son dünya görüşüne uymayan her şeyi anlatan bir tanım olarak ele alıp, parapsikolojinin bütün doğa ötesi olayların incelenişi olduğunu önermekteler. Ancak özgürlük bu dünya görüşüne uymaz ve yine de hiç kimse hür aksiyonun bariz anlarının parapsikolojinin konusuna girdiğini düşünmez ve bunun gibi daha birçok örneğin listesi çıkarılabilir. Sayfa 34'te başlayan bölümdeki materyalizmin yetersizlikleri tartışmasına bakınız. Bir diğer negatif tanım parapsikolojinin konusu olan maddenin şu an bilinmeyen bir neden için etki tipleri içerdiğini belirtir. Ancak bizler birçok fenomenin nedensel temelini anlamamaktayız. Bir örümceğin bir ağı örmeyi nasıl bildiği veya evrenin nasıl var olduğu gibi, eğer birisi bir büyük patlama yoluyla derse büyük patlamanın nereden geldiğini sorabiliriz ve birçok kişi zihnin beyni veya beynin zihni nasıl etkilediği hakkında da hiçbir fikrimiz olmadığını söylemektedir. Dahası böylesine negatif, zamansal temelli bir tanım, günü gelip de PSI ilişkilerinin nedenselliğini öğrendiğimizde artık bunların PSI ilişkileri olmayacağı sonucunu da getirir.